Ayrım 19. Sayfa 174. Ben Bili'de devrim. Diktatör kaçtı. İsyancı liderler başkenti ele geçirdi. DHKN'de acil toplantı. AYO'ya müdahale edebilir. Kuş Yemi gazetesi o kadar heyecanlanmıştı ki en büyük puntoyla başlık atmıştı. Yazım ve dil bilgisi rafa kaldırılmıştı. Efor'un konuşmasına benziyordu. Gece boyunca isyancılar Meskit'in batısının tümünü ele geçirdi. Orduyu zorlayarak ilerlemektedirler. Niyolu'ların sözel biçimi buydu. Geçmiş ve gelecek bir tek gerilimli, dengesiz, geniş zaman biçimine yediriliyordu. Şivek gazeteleri okudu ve DHK ansiklopedisinde Ben Bili'nin tanımına baktı. Ben Bili şeklen parlamenter demokrasiye sahipti. Ama aslında generallerce yönetilen askeri bir diktatörlüktü. Batı yarım küresinde dağlar ve çorak savanlardan oluşan düşük nüfuslu, yoksul bir ülkeydi. Ben Bili'ye gitmeliydim diye düşündü Şivek. Çünkü bu fikir onu çekiyordu. Çıplak düzlükleri, esen rüzgarı düşündü. Haber onu garip bir şekilde etkilemişti. Tek amacının satılan şeylerin reklamını yapmak olduğunu keşfettiğinden beri pek yüz vermediği radyoyu açıp haber bültenlerini dinlemeye başladı. Verdiği haberler tıpkı resmi telefakslardan gelen raporlar gibi kısa ve kuruydu. Her sayfasında devrim diye bağıran günlük gazetelerle garip bir karşıtlık oluşturuyordu. Devlet Başkanı General Howard ünlü zırhlı uçağıyla sağ salim kurtulmuştu. Ama daha düşük rütbeli bazı generaller yakalanmış ve Ben Bili geleneğince idama yeğlenen cezaya çarptırılarak hadım edilmişlerdi. Geri çekilen ordu tarlaları ve kendi halkının kasabalarını yakıyordu. Gerilla partizanları orduyu rahatsız ediyordu. Başkent Meskit'teki devrimciler hapishaneleri açarak bütün mahkumları serbest bırakmışlardı. Bunu okuyunca Şivek'in yüreği hopladı. Umut vardı. Hala umut vardı. Uzaktaki devrimin haberleri gittikçe artan bir ilgiyle izliyordu. Dördüncü gün Dünya Hükümetleri Konseyi'ndeki bu oturumun telefaks yayınını izlerken İYO'nun DHK'ndaki AYO'ya elçisinin AYO'nun demokratik Ben Bili hükümetine destek vermek üzere harekete geçerek Cumhurbaşkanı General Howard'a destek kuvvetleri gönderildiğini söylediğini gördü. Ben Bili devrimcileri çoğunlukla silahlı bile değildiler. İYO birlikleri toplarla, zırhlarla, arabalarla, uçaklarla, bombalarla geliyorlardı. Şivek gazetede İYO'nun donanımının tarifini okudu ve midesi bulandı. Kendini çok kötü hissediyordu ve öfkeliydi. Konuşabileceği hiç kimse de yoktu. Paya kesinlikle olmazdı. Atro ateşli bir militaristti. Oye'ye ahlaklı bir adamdı. Ama kendi güvensizlikleri, bir mülk sahibi olarak endişeleri, katı yasa ve düzen kavramlarına tutunmasına neden oluyordu. Şive'ye kişisel yakınlığı ancak Şive'in bir anarşist olduğunu kabul etmeyerek koruyabiliyordu. Odacı toplumun kendine anarşist adını veriyor, diyordu. Ama aslında yalnızca ilkel popülistler görünürde toplumsal düzenleri hükümet olmadan işliyor. Çünkü nüfusları çok az ve komşu devletler yok. Sahip oldukları saldırgan bir rakip tarafından tehlikeye düşürülürse ya kendileri gelirler ya da yok olurlar. Ben Bili isyancıları şimdi kendilerine geliyorlardı. Eğer destekleyecek silahlar yoksa özgürlüğün işe yaramayacağını görüyorlardı. Bu konu üzerindeki bir tartışmalarında Şive'ye bunları anlatmıştı. Ben Bililerin kimin yönettiği ya da kimin yönettiğini sandığı önemli değildi. Gerçekliğin politikası AYO ve TU arasındaki güç çatışmasının çevresinde dönüyordu. Gerçekliğin politikası diye yineledi Şivek OYE'ye bakıp. Bir fizikçi için garip bir deyim. Hiç de değil. Politikacı da, fizikçi de nesnelerin gerçekliğiyle, gerçek güçlerle, dünyanın temel yasalarıyla uğraşır. Demek zenginliğini korumak için koyduğunuz adı adi sefil yasalarınızı silahlardan ve bombalardan oluşan gücünüzü entropi yasası ve yerçekim gücüyle aynı cümlede kullanıyorsun. Seni daha akıllı sanırdım, Demeyer. Oye bu küçümseme darbesiyle afallamıştı. Bir şey demedi. Şivek de başka bir şey söylemedi ama Oye bunu hiç unutmadı. O günden sonra beyninin derinliklerinde yaşamının en utanç verici anı olarak saklayıp durdu bunu. Çünkü yanlış yola sapmış basit bir ütopyacı olan Şivek onu bu kadar kolaylıkla susturabilmişse bu utanç vericiydi. Ama fizikçi Schwenk, sevmekten, hayran olmaktan kendini alamadığı, saygısını başka herhangi bir saygıdan daha değerli görerek kazanmayı arzuladığı bu Schwenk, o yeğeni küçümsüyordu. Küçümsüyorsa, o zaman utanç dayanılmaz oluyordu ve utancını saklamak, bütün ömrü boyunca ruhunun en karanlık odasını kitlemek zorundaydı. Ben bile devrimi konusu, Schwenk için de çeşitli sorunların kesinleşmesine neden olmuştu. Özellikle de kendi sessizliğine sorununun. Birlikte olduğu insanlara güvensizlik duymak için çok zordu. Özellikle ve sürekli olarak insan dayanışmasına, karşılıklı yardımlaşmaya güvenen bir kültürde yetiştirilmişti. Bazı yönlerden o toplumdan kopuk, bu topluma da yabancı olmasına karşın yaşam boyu edindiği alışkanlık sürüyordu. İnsanların yardım edeceklerini varsayıyordu, onlara güveniyordu. Ama aklından silip atmaya çalıştığı Schifoliski'nin uyarıları geri geliyordu. Kendi algıları ve içgüdüleri onları yeniden güçlendiriyordu. Hoşlansa da hoşlanmasa da güvenmemeyi öğrenmeliydi. Sessiz olmalıydı. Sahip olduğu şeyleri kendine saklamalıydı. Pazarlık gücünü korumalıydı. O günlerde daha az konuşuyor, daha az yazıyordu. Masası bir yığın önemsiz makaleyle doluydu. Nadiren aldığı notları her zaman üzerinde bir sürü uras usulü cepten birinde taşıyordu. Bilgisayarını hafızasını tümüyle silmeden bırakmıyordu. İyi yolların uzay yolculuğu ve prestij için delice istedikleri genel zaman kuramını oluşturmaya çok çalıştığının farkındaydı. Aynı zamanda kuramı henüz oluşturamadığının, belki de hiç oluşturamayacağının da farkındaydı. Her iki gerçeği de hiçbir zaman kimseye açıkça söyleyememişti. Anares'ten ayrılmadan önce kuramın avucunun içinde olduğunu düşünüyordu. Denklemler elindeydi. Sabul bunu biliyordu. Onları basıp şöhrete ortak olma karşılığında ona barışma ve yeniden tanınmayı önermişti. Sabul'u reddetmişti ama bu büyük bir ahlaki hareket olmamıştı. Ne de olsa gerçek ahlaki hareket Denklemler İnisiyatif Sendikası'ndaki kendi matbaasına vermek olurdu. Bunu da yapmamıştı. Henüz yayımlanmaya hazır olduğunu hissetmiyordu. Tam doğru olmayan, biraz düzeltme gerektiren bir şeyler vardı. 10 yıldır bu kuram üzerinde çalıştığından biraz daha uğraşıp biraz daha cilalamasında sakınca yoktu. Tam doğru olmayan küçük şey gittikçe daha yanlış gibi gelmeye başlamıştı. Akıl yürütmede küçük bir hata, büyük bir hata. Temellerinin tam ortasında bir çatlak. Anares'ten ayrılmadan önceki gece genel kurum üzerine elindeki tüm makaneleri yakmıştı. Urasa elinde hiçbir şey olmadan gelmişti. Bir yarı yıldır onların terimleriyle söylemek gerekirse blöf yapıyordu. Yoksa kendini mi kandırıyordu? Bir genel zaman kuramının hayali bir amaç olması son derece olanaklıydı. Ayrıca bir gün ardışıklık ve eş zamanlılık bir tek genel kuramda birleştirilebilirse bile bunu yapacak adam o olmayabilirdi. 10 yıldır deniyordu ve başaramamıştı. Matematikçiler ve fizikçiler, akıl sporcuları en önemli çalışmalarını genç yaşta yaparlardı. Kısa bir süre önce kırkına basmıştı. Yanıp tükenmiş, bitmiş olması yalnız olanaklı değil, aynı zamanda olasıydı da. Daha önceleri, tam yaratıcılığının en yüksek olduğu anlardan önce bu tür moral bozuklukları ve yenilgi duygularıyla dolu olduğunun pekala farkındaydı. Bu gerçekle kendine cesaret vermeye çalıştığını fark etti ve kendi saflığına yöneldi. Zamansal sırayı nedensel sıra gibi yorumlamak bir zaman bilimci için oldukça aptalca bir şeydi. Kırkında bunamış mıydı? Aralık kavramı gibi küçük ama pratik bir şeyle uğraşsa çok daha iyiydi. Bir başkasına yararı dokunabilirdi. Ama o konuda bile başka fizikçilerle konuşurken bir şeyleri sakladığını hissediyordu. Onlar da bunu biliyorlardı. Saklamaktan, konuşmamaktan, devrimden söz etmemekten, fizikten söz etmemekten, hiçbir şeyden söz etmemekten bıkmıştı. Bir derse giderken kampüsün içinden geçiyordu. Kuşlar yine yaprak vermiş ağaçlarda ötüyorlardı. Bütün kış onların şarkılarını duymamıştı. Ama şimdi ötüyorlar, tatlı melodileri etrafa yayılıyordu. Cik cik diye ötüyorlardı, cik cik. Benim bu mülk cük cük, benim bu bölgecik cik cik, bana ait cik cik cik. Schwenk ağaçların altında bir dakika kadar kıpırdamadan durup dinledi. Sonra yoldan geri döndü. Kampüsü başka bir yönde istasyona doğru geçip New Essasia'ya giden bir sabah trenine yetişti. Bu kahrolası gezegende bir açık kapı olmalıydı. Trende otururken Ayıyo'dan çıkmaya çalışmayı tasarladı. Belki de Bambili'ye gitmeyi. Ama bu düşünceyi ciddiye almadı. Bir gemi ya da uçağa binmesi gerekirdi. Hemen izi bulunup durdurulurdu. İyi niyetli veya koruyucu ev sahiplerinin gözü önünde ayrılabileceği tek yer kendi büyük kentleri, burunlarının ucuydu. Bir kaçış değildi bu. Ülkeden ayrılsa bile hapiste olacaktı. Uras da hapis. Buna kaçış denemezdi. Ulusal sınırlara atfettikleri o gizemleriyle devletçiler ne derlerse desinler. Ama birden iyi niyetli ve koruyucu ev sahiplerinin bir an için de olsa kaçtığını düşünebileceklerini aklına getirince kendini günlerdir olmadığı kadar keyifli hissetti. Baharın gerçekten sıcak olan ilk günüydü. Tarlalar yeşildi ve suyla parılıyorlardı. Otlaklardan her besi hayvanının yanında yavrusu vardı. Beyaz esnek toplar gibi hoplayıp zıplayan, kuyruklarını sallayıp duran kuzular özellikle çok sevimliydiler. Bir ağılda iri yarı sürübaşı, koç, boğa veya aygır tek başına bir fırtına bulutu kadar güçlü, üremeyle yüklü duruyordu. Suyla dolu gölcüklerin üzerinde, mavi üzerinde beyaz martılar süzülüyorlardı. Açık mavi göğü beyaz bulutlar aydınlatıyordu. Meyve ağaçlarının dalları kırmızıyla bezenmişti. Birkaç gonca pembe beyaz çiçek açmıştı. Trenin penceresinden seyreden Şirek, huzursuz ve isyancı ruh halinin günün güzelliğini bile tanımamaya hazır olduğunu fark etti. Hak edilmemiş bir güzellikti bu. Uraslılar bunu hak etmek için ne yapmışlardı? Neden onlara bu kadar cömertçe, bu kadar zarifçe verilmiş, kendi halkına neden bu kadar az, çok az verilmişti? Bir Uraslı gibi düşünüyorum, dedi kendi kendine. Lanet olası bir mülkiyetçi gibi. Hak etmenin bir anlamı varmış gibi. İnsan güzelliği ya da yaşamı kazanılabilirmiş gibi. Hiçbir şey düşünmemeye, kendini trenin ileriye doğru hareketine bırakıp ılımlı gökteki gün ışığını ve baharda tarlalarda hoplayan kuzuları izlemeye çalıştı. 4 milyonluk Neo Essasiye kenti, parlak, narin kuleleri sanki buğdan ve gün ışığından yapılmış gibi Haliç'in yeşil çayırlarından yukarılara doğru yönelmişti. Tren uzun bir viyadüğe yavaşça girerken kent daha yüksek, parlak, katı olarak belirdi. Birdenbire 20 yoldan oluşan bir yeraltı geçidinin uğulduyan karanlığında treni yuttu. Sonra da onu ve yolcularını merkez istasyonunun parlak boşluklarına tüm gezegenlerde insan eliyle yapılmış en büyük kubbe olduğunu söyleyen fil dişi ve gök mavisi merkez kubbesinin altına bıraktı. Şivek o dev havai kemerin altındaki metrekarelerce parlak mermeri geçti. Ve sonunda hepsi amaçlı, hepsi değişik olan insan kalabalığının gelip geçtiği uzun kapılar dizisine geldi. Onu hepsi kaygılı gibi görünüyorlardı. Bu kaygıyı daha önce Uraslıların yüzlerinde görmüştü ve ne olduğunu merak ediyordu. Ne kadar para kazanırlarsa kazansınlar, yine de yoksul ölmemek için daha fazla çalışmaları gerektiğini düşündükleri için miydi? Suçluluk muydu? Çünkü ne kadar az paralar olursa olsun, her zaman onlardan daha az parası olan birisi vardı. Nedeni ne olursa olsun, bütün yüzlere bir tür benzerlik veriyordu bu. Şivek kendini onların arasında çok yalnız hissediyordu. Rehberleri ve muhafızlarından kaçarken, insanların birbirlerine güvenmediği, temel ahlaki varsayımın karşılıklı yardımlaşma değil, karşılıklı saldırganlık olduğu bir toplumda tek başına kalmanın ne anlama gelebileceğini düşünmemişti. Biraz korkuyordu. Kentte dolaşıp insanlarla sahip olmayan sınıfın, eğer hala böyle bir şey varsa, ya da onların deyişiyle çalışan sınıfların üyeleriyle konuşmayı belli belirsiz hayal etmişti. Ama bütün bu insanlar acele ediyorlardı. İşleri vardı. Boş boş konuşmak ya da değerli zamanlarını yitirmek istemiyorlardı. Aceleleri Şive'ye de bulaştı. Bir yerlere gitmesi gerektiğini düşündü. Gün ışığına ve Moi Caddesi'nin kalabalık görkemine çıktığında nereye? Ulusal kütüphaneye mi? Hayvanat bahçesine mi? Ama turistik gibi gezmek istemiyordu. İstasyonun yakınında gazete ve incik boncuk satan küçük bir dükkanın önünde kararsızca durdu. Gazetenin başlığı Tu, ben bile isyancılarına yardım için kuvvet gönderiyor diyordu. Ama Şivek tepki göstermedi. Gazete yerine asılı duran fotoğraflara baktı. Uras'tan hiç andacı olmadığını fark etti. Yolculuk eden biri geriye bir hediye getirmeliydi. Aiyo'nun manzaralarından oluşan fotoğrafları sevdi. Tırmandığı dağlar, Neo'nun gökdelenleri, üniversite ibadet evi, parantez, neredeyse odasından görünen manzara, sevimli yöresel giysiler içinde bir çiftçi kız, Roderred'in kuleleri ve gözüne ilk çarpan resim. Çiçekli bir çayırda, bacaklarını sallayarak sanki gülen küçük bir kuzu. Küçük Pil'in bu kuzuyu çok severdi, herhalde. Her karttan bir tane seçip kasaya götürdü.
5'e 50 eder. Kuzu ile birlikte 60. Bir de harita. Buyurun efendim. 1.40. Güzel bir gün. Sonunda bahar geldi değil mi efendim? Bozuğunuz yok mu efendim? Şivek 21'lik bir banknot çıkarmıştı. Biletini aldığı zaman edindiği bozuklukları karıştırdı. Kağıt ve madeni paraların adlarını biraz inceleyerek bir birim 40'ı toparladı. Tamam efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Para kartları ve haritayı olduğu gibi nezaketi de mi satın alıyordu? Eğer bir ana resminin mal deposuna geldiği gibi gelseydi, istediğini alıp depo görevlisinin başıyla selamlayıp dışarıya yürüseydi, dükkancı ne kadar nazik davranırdı? Yararı yoktu. Böyle düşünmenin hiç yararı yoktu. Mülkiyet ülkesindeyken bir mülkiyetçi gibi düşün. Öyle giyin, öyle ye, öyle davran, öyle ol. Neon'un aşağı kısmında hiç park yoktu. Çünkü toprak böyle lükslere ayrılamayacak kadar değerliydi. Sürekli geniş, parlak caddelerden geçip duruyordu. Sayemtiyova caddesine geldi ve yeniden uyanık olarak karabasan görmemek için aceleyle caddeye geçti. Şimdi ticaret bölgesine gelmişti. Bankalar, ofis binaları, hükümet binaları, bütün New Essasiye böyle miydi? Taş ve camdan oluşan dev, parlak kutular, kocaman, gösterişli dev, boş, bomboş paketler. Sanat galerisi tabelesi olan bir zemin kat penceresinin önünden geçerken caddelerin ahlaki klostrofobisinden kaçmayı ve orasının güzelliğini yeniden bir müzede bulmayı düşünerek içeriye girdi. Ama müzedeki bütün resimlerin çerçevelerine fiyat etiketi iliştirilmişti. Ustaca boyanmış bir çıplığa baktı. Etikette 4000 UPB yazıyordu. Bu bir fey fiyati dedi arkasında sessizce beliren esmer bir adam. Bir hafta önce elimizde 5 tane vardı. Son zamanlarda sanat piyasasındaki en büyük şey. Bir feyit edinmek gerçekten iyi bir yatırım efendim. 4000 birim bu kentte 2 aileyi 1 yıl yaşatmaya yetecek para, dedi Şivek. Adam Şivek'i inceledi ve ağır ağır konuştu. Evet, bakın, efendim bu bir sanat eseri. Sanat mı? İnsan yapması gerektiği için sanat yapar. Bu niçin yapılmış? Galiba sanatçısınız, dedi adam açık bir küstahlıkla. Hayır, yalnızca boku bir görüşte tanırım. Satıcı ürkerek geri çekildi. Şivek'ten yeterince uzaklaşınca polisle ilgili bir şeyler söylemeye başladı. Şivek yüzünü buruşturup dükkandan çıktı. Bloğun yarısına geldiğinde durdu. Böyle devam edemezdi. Ama nereye gidebilirdi? Birine, bir başka kişiye, bir insana. Yardım edecek, yardımını satmayacak birini. Kime? Nereye? O yeğenin çocuklarını, onu seven küçük oğlanları düşündü ve bir süre için aklına başka kimse gelmedi. Sonra beyninde uzak küçük bir açık imge belirdi. O yeğenin kız kardeşi. Adı neydi? Geleceğinize söz verin demişti. O günden beri de Şive'ye iki kez çocuksu el yazısıyla kalın, hoş kokulu kağıtlara yazdığı yemek davetiyeleri göndermişti. Yabancılardan gelen bütün o davetler arasında onlara da göz ardı etmişti. Şimdi aklına gelmişlerdi. Aynı zamanda diğer mesajı, açıklanamaz bir şekilde paltosunun cebinde beliren mesajı da anımsamıştı. Bize, kardeşlerine katıl. Ama Uras'ta hiç kardeş bulamamıştı. En yakın dükkana girdi. Altın rengi fiyat listeleriyle kaplı, pembe sıvalı, pembe, kahverengi, krem rengi, altın rengi şekerleme ve bonbon kutuları. Tenekeleri ve sepetleriyle dolu sıra sıra cam tezgahları olan bir pastaneydi burası. Tezgahın arkasındaki kadına bir telefon numarasını bulmasına yardım edip edemeyeceğini sordu. Galerideki öfke krizinden sonra şimdi sakinleşmişti. O kadar alçak gönüllü, bilgisiz ve yabancı görünüyordu ki kadının gönlünü kazandı. Kadın onun kalın telefon rehberinde ve yanan adını aramasına yardım etmekle kalmadı, aynı zamanda dükkanın telefonundan numarayı da aradı. Alo? Şivek dedi. Sonra durdu. Onun için telefon acil gereksinmeleri, ölüm, doğum ve deprem gibi durumlarda bildirmeye yarayan bir araçtı. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Kim? Şivek mi? Gerçekten mi? Araman ne büyük incelik. Eğer sensen kalkabilirim doğrusu.
Uyuyor muydun? Derin bir uykudaydım. Hala da yataktayım. Çok hoş ve sıcak. Neredesin Tanrı aşkına? Yanılmıyorsam KSY Caddesi'nde.
Ne için? Buraya gelsene, saat kaç? Aman Tanrım, neredeyse öyle olmuş. Tamam, seni yarı yolda karşılarım. Eski saray bahçelerindeki kayık havuzunda. Bulabilir misin? Dinle bak, bu gece burada kal.
Bu gece gerçekten harika bir parti veriyorum. Bir süre konuşmayı sürdürdü. Şivek söylediği her şeyi onayladı. Tezgahtan ayrılıp giderken dükkancı kadın ona gülümsedi. Ona bir kutu şeker götürseniz iyi olmaz mı efendim? Şivek durdu. İyi mi olur? Hiçbir zaman zararı olmaz efendim. Kadının sesinde arsız ve şen bir şeyler vardı. Dükkanın havası tatlı ve sıcaktı. Sanki baharın tüm kokuları oraya dolmuştu. Şirek orada sevimli, lüks şeylerle dolu tezgahların ortasında, uzun, güçlü, düşte gibi, ağlarındaki güçlü hayvanlar, baharın özlenen sıcaklığıyla aptallaşmış koçlar veya boğalar gibi duruyordu. Sizin için bir şeyler hazırlarım, dedi kadın. Ve zarif minelerle süslenmiş küçük madeni bir kutuyu minik çikolata yaprakları ve gül şeklinde şekerlerle doldurdu. Tenekeyi paket kağıdına sardı, paketi simli karton bir kutuya koydu. Kutuyu kalın gül rengi bir kağıda sardı ve yeşil kadife bir kurdeleyle bağladı. Bütün bu becerikli hareketlerinde mizahi ve sempatik bir suç ortaklığı sezilebiliyordu. Şive'ye hazırlanmış paketi verdi. Ve Şivek de mırıldanarak teşekkür etti ve gitmek için döndü. Kadın arkasından on altmış ediyor efendim diye seslendiğinde sesinde bir sertlik yoktu. Hatta kadınların güçlülüğe acıdıkları gibi ona acıdığından gitmesine izin bile verebilirdi. Ama Şivek uysallıkla geri döndü ve parayı ödedi. Metroyla önce eski saray bahçesinin, sonra da sevimli giysileriyle çocukların oyuncak gemileri, ipek halatları ve mücevhere benzeyen pirinç kaplamalarıyla harika küçük tenekeleri yüzdürdükleri kayık havuzunun yerini buldu. Geniş, parlak su çemberinin öte yanında Vea'yı gördü ve havuzun çevresine dolaşarak ona gitti. Gün ışığının, bahar rüzgarının ve açık yeşil yapraklarını erkenden çıkaran karanlık ağaçların farkındaydı. Parktaki bir restoranda yüksek cam bir kubbeyle kapatılmış bir terasta yemek yediler. Kubbenin içindeki gün ışığından ağaçlar, söğütler tüm yapraklarını çıkarmışlardı. Şişman beyaz kuşların yemek yiyenleri seyrederken küstah bir hırsla yemek artıklarını bekleyip yüzdükleri bir havuzun üzerine sarkıtmışlardı. Veya yemek ısmarlamayı üzerine almadı ve Şive'nin ısmarladığını belirtmek için elinden geleni yaptı. Ama becerikli garsonlar Şive'ye o kadar belli etmeden tavsiyelerde bulundular ki Şivek hepsini kendinin becerdiğini sandı. Neyse ki cebinde epeyce para vardı. Yemekler olağanüstüydü. Şimdiye kadar böyle damak zevkine hitap eden şeyler tatmamıştı. Günde iki yemeğe alışık olduğundan genellikle Uraslıların öğle yemeğini yemiyordu. Ama bugün hepsini silip süpürdü. Bu arada Veya kibarca oradan buradan atıştırıyordu. Şivek en sonunda durmak zorunda kaldı. Veya onun pişmanlık dolu bakışına güldü. Çok yedim. Biraz yürümek iyi gelir. Çok kısa bir yürüyüştü. Çimende 10 dakikalık yavaş bir gezinti. Sonra Veya hepsi altın sarısı çiçeklerle parlayan yüksek fundalıkların gölgesine zarafetle oturdu. Şivek de yanına oturdu. Veya'nın çok yüksek topuklu, küçük, beyaz ayakkabılarla süslenmiş ince ayaklarına bakarken Takver'in kullandığı bir terim aklına geldi. Takver cinselliklerini erkeklerle güç mücadelesinde bir silah olarak kullanan kadınlara beden satıcısı diyordu. Ona bakınca Veya beden satıcılarının en alası gibi görünüyordu. Ayakkabılar, giysiler, kozmetik mücevherler, hareketler, onunla ilgili her şey kışkırtıcıydı. O kadar ince işlenmiş ve gösterişli bir kadının bedeniydi ki insan değilmiş gibi görünüyordu. İyoğulların düşlerine, romanlarına, şiirlerine, bitip tükenmeyen çıplak kadın resimlerine, müziklerine, kıvrımlarına ve kubbeleriyle mimarilerine, şekerlemelerine, banyolarına, şiltelerine yedirdikleri bütün o cinselliği cisimleştiriyordu. Masanın içindeki kadındı. Tümüyle kazınmış kafasına minik mika tozu parçaları içeren bir pudra serpilmiş, böylece hatlarının çıplaklığı hafif bir parıltıyla gizlenmişti. İnce bir şal veya atkıya bürünmüştü. Altında çıplak kollarının şekli ve dokusu yumuşamış, korunmuş görünüyordu.
Ayrım sonu.